Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özku.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz, kültür sanat haberlerinden söz ettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Furkan, dilersen ben programımıza Genç Dergi'nin bu ayki sayısından bahsederek başlayayım.
Hay Yusuf.
Genç yolculuğuna devam ediyor. 136. sayısı çıktı. Ocak sayısı. Bu sayıda tabii biliyorsun Genç bir süredir hem muhteva anlamında hem de şekil özellikleri anlamında ciddi bir değişikliğe gitmişti, yenilenmişti. Bu değişikliği çok güzel bir şekilde sürdürüyor. 136. sayısının kapağında Ahmet Murat var. Ahmet Murat ülkemizin önemli şairlerinden, yazarlarından ve fikir adamlarından, aynı zamanda akademisyen, aynı zamanda Nihayet Dergisi'nin genel yayın yönetmeni.
Evet.
Ve geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl ödüllerinden birini aldı deneme alanında. Belki de Üzülmeliyiz isimli yeni bir kitabı çıktı Profil Yayınları'ndan. Bu olaylar bağlamında bir kendisiyle söyleşi yaptık. Hem 15 Temmuz meselesini konuştuk. Bu 15 Temmuz'dan sonra bazı kelimelerimizin zarar gördüğünden bahsettik. Ve sonra kendi kitabına girdik. Biraz o kitap nasıl hazırlandı, nelerden bahsediyor. Onlara dair geniş bir söyleşi yaptık. 4 sayfa olarak yayınlandı ve kapaktan verildi bu röportaj.
Yusuf, öncelikle sen de Genç ekibinden olduğun için gerçekten kutluyorum. Çünkü bu sayıda ele alınan meseleler, konular gerçekten çok değerli, çok önemli. 15 Temmuz'un gerçekten ciddi bir tahribatı oldu.
Ve belki çok doğru söyledin. Yani en önemli tahribatı kavramları oldu. Yani bugün
Evet. Cemaat,
hizmet, himmet, bu tip kavramları kullanmaya maalesef korkar olduk. Maalesef çekinir olduk. Halbuki bunlar bizim kendi öz kavramlarımız. Bir hain bir şebeke, bir terör örgütü bu kavramlarla kendini ortaya çıkarttığı için biz neden bu kavramları kullanmaktan çekinelim ki?
Çok ilginç bir olay söyleyeyim Yusuf. Bu ülkede sol terör de var, biliyorsunuz PKK
Tabii.
isimli bir terör var.
DHKPC
var. Bunların kullanmış olduğu bir takım kavramlar var. Demokrasi gibi, demokratik tırnak içerisinde. İşte sola özgü bir takım kavramlar.
Tabii yoldaş kelimesi.
Tabii.
Mesela çok güzel bir kelime. Bunda ne var ki? Ama bu terör örgütü bu kavram çok sık kullandığı
için. Çok kullanıyor, evet. Bu arada şunu ifade etmek gerekiyor. Sol örgütler bu aşağılık kompleksine çok düşmüyorlar. Ya da bu komplekse diyeyim. Aşağılık kompleksi demek çok uygun mu bilmiyorum. Bu komplekse düşmüyorlar. Yine kullanıyorlar. Yani teröre bulaşmamış olan sol kesimin müntesipleri bunu kullanabiliyorlar. Ancak biz gerçekten böyle farklı bir topluluğuz aslında, İslami camialar olarak. Birçok vakıf, dernek, cemaatin böyle bir hassasiyeti oluşmaya başladı. Kısaca bir anekdot paylaşmak istiyorum.
Hay.
Bir derneğe gitmiştik Yusuf. Orada bir kitapçık basmışlar. İşte hizmet adabı tarzında bir kitapçık basılmış. Tabi biliyorsunuz yani İslami faaliyetler, bir takım halka sunulan hayırlar diyelim. Bunlar genelde hizmet olarak adlandırılır. Birçok cemaatte, vakıfta bu şekilde adlandırılır. Ve orada bir arkadaş şunu söyledi. Artık bundan sonra dedi hizmet adabı şeklinde çıkmayacak bu kitap dedi. Dedim neden? Çünkü dedi bu kavram
şey.
Tabii FETÖ tarafından kullanıldığı için dedi. Artık bundan sonra bu şekilde çıkmayacağını
maalesef,
ifade etmiş.
Maalesef.
Gerçekten bu sayıda ele alınan mesele önemli ölçüde bizi ilgilendiren,
doğru,
camianın temel dinamiklerini ilgilendiren bir mesele.
Doğru. Bir de Furkan, şöyle bir şey var. Biz 15 Temmuz'da ağır bir travma yaşadık, tamam. Ama üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti. Ve artık bu travmayı atlatalım yani. Buradan uzaklaşalım. Bu halden çıkalım. Normal hayata geçelim. Bu meseleyi de biraz konuşmuş olduk Ahmet Murat'la. Tabii onun dışında Genç'te bu ay neler var? Olaylar ve yorumlar sayfası hemen girişte bizi selamlıyor. Hem Türkiye gündemi hem de dünya gündemine dair bazı önemli gelişmeler veriliyor. Mehmet Lütfü Arslan'ın Son Adaya Gidiş Kılavuzu isimli bir yazı. Yine derginin en önemli alanlarından biri. Bu Ahmet Murat'la yaptığımız söyleşi "Herkes kendi yolunu tek başına yürür" başlığıyla çıktı. Kapakta da bu ifade verildi.
Çok güzel.
Hakikaten güzel. Çünkü öyle yani Furkan. Herkes kendi yolunu tek başına yürüyor. Biz her ne kadar bir aile içerisinde, bir grup içerisinde olsak, toplum içinde yaşasak da bireysel olarak yaşıyoruz bu hayatı ve bireysel olarak hesap vereceğiz. O anlamda bu ifadeyi ben çok önemsiyorum. Kudüs Kitaplığı başlıklı yazısı Taha Kılınç'ın, derginin bence yine en önemli yazılarından biri oldu. Biliyorsun geçen aylarda bir Kudüs meselemiz tekrar canlandı. Her zaman Kudüs meselemiz var ama bu Amerika Başkanı Donald Trump'ın Amerika Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağız. Dolayısıyla İsrail'in başkenti Kudüs'tür ifadesinden ötürü tekrar bu hadiseler canlanmıştı. Taha Kılınç da Kudüs konusunda Türkiye'de en önemli isimlerden biri. Çok sık ziyaret ediyor. Üzerine yazıları, çalışmaları var. Ve Kudüs Kitaplığı isimli iki sayfalık bir yazı neşredildi Genç'te. Burada Kudüs'e dair daha böyle derinlikli bilgi edinmek isteyenler için başvurulması gereken kitaplar var. Bunları zikredeyim istersen.
Hay hay Yusuf.
Yani Taha abinin burada tabii geniş açılımları var. Yazıyı okumak mutlaka gerekiyor ama hangi kitaplardır onlar diye merak edenler için kitapların isimlerini zikredeyim. Kudüs Ey Kudüs Kronik Yayınları'ndan çıktı. Daha önce bir baskısı olmuştu bunun. Hatta biz Okur Dergisi'nde Furkan bu kitap keşke tekrar basılsa diye birkaç sayı evvel söylemiştik. Kronik Yayınları hemen tekrar güncelledi ve bastı. Oldukça hacimli bir kitaptır. Bu geçtiğimiz programlarda da burada da söz etmiştik o kitaptan. İkinci kitap Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri. Bu Amin Maluf'un bir kitabı biliyorsun. Hı hı. Telos Yayınları'ndan şu an çıkıyor. Filistin'i Bölüşmek Avishalim'in Küre Yayınları'ndan çıkan yine önemli bir kitabı. Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları Fahir Armaoğlu'nun yine Kronik Yayınları'ndan ve Kudüs kitabı Pegasus Yayınları'ndan çıkan bu kitapları Taha abi bu yazısında öneriyor. Ve Salih Yüzgenç'in yaptığı bir söyleşi daha var. Filistin Eğitim Derneği Başkanı Moin Nahim'le. Türkiye'de yaşayan bir zat. Kendisiyle yine Kudüs meselesi konuşuldu. Yine benim çok hoşuma giden bir yazı daha var Genç'te bu ay. İsmail Yasin Avcı'nın Kudüs'e gitmek çok kolay başlıklı bir yazısı bu Furkan. Bu yazıda Kudüs'e gitmenin bütün aşamalarından bahsediyor. Uçak biletini nasıl alırsınız? İsrail vizesi nasıl alınır? Konaklama nedir? Tel Aviv Havalimanı'nda bizi ne bekler? Yeme içme nasıl olur? Gitmeden önce hangi kitaplar okunmalı? Oradaki para birimi vesaire vesaire bir Kudüs'e gitme öncesinde yapılacak bütün o hazırlıkları ne gerektiğine dair madde madde çok tatlı hoş bir yazı. Ve Genç Dergisi başka söyleşileriyle, başka yazılarıyla yine çok dikkat çeken bir sayısıyla bizim karşımızda. Yine Ayşe Yazıcıların esas gaye hazzetmek değil, hazmetmektir. Başlıklı bir mini dosyası var, hedonizm dosyası. Semih Kaplanoğlu ile yine özel bir söyleşi var. Bülent Ata senaryoya dair yazılarını devam ediyor. Umarım bu yazılar kitaplaşır. Portrede yine Abdülbaki Gölpınarlı var. Mehmet Dinç ile yine bir güzel bir köşeye yer verilmiş. Bir Devletin İslam'a Girişi Gökhan Gökçe'nin bu eski Türk devletlerinin yazdığı yazı dizisi devam ediyor. Hasılı genel olarak Genç bu şekilde. Bu arada Taha Kılınç'tan bahsetmişken Kudüs'e dair yazılarının toplandığı bir kitabı şu an biz Aşina Kitap'tan hazırlıyoruz. Nasip olursa bu ay içerisinde ya da Şubat ayı içerisinde Kudüs'e dair özel bir kitabı çıkacak Aşina Kitap'tan Taha Kılınç'ın. Ve seferlerini kaleme aldığı bir telif eseri daha çıkacak. O da zannediyorum Şubat ayı içinde çıkmış olur. Bunları da bu vesileyle duyurmuş olayım.
Gerçekten çok ben etkilendim Yusuf. Hoş bir başlık olmuş. Hem dergi açısından hem de yayın evinin faaliyetleri açısından çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Bu arada ben de bir kitaptan bahsedeceğim.
Hay hay.
3 İsa isimli bir kitap. Aytunç Altındal'ın kitabı. Aytunç Bey biliyorsunuz birkaç sene önce vefat etti. Hı hı. Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden bir tanesiydi. Genelde
ilahiyatçı mıydı Furkan?
Hayır Yusuf, ilahiyatçı değildi ama ilahiyat meselelerine vakıf olan bir insandı. Özellikle Hristiyan teolojisine vakıf olan bir insandı.
Bu şimdi senin elinde kitap, hangi yayın evi ve teknik özellikleri
evet,
nasıl?
Hemen kısaca teknik özelliklerinden bahsedeyim. Hemen ardından da kitapla alakalı dilersen birazcık istişarelerde bulunalım.
Hay hay.
Bu kitap Yusuf Alfa Yayınlarından çıkmış. Benim elimde 12. baskısı var. Ve biliyorsunuz Aytunç Bey'in birçok kitabı Alfa Yayınlarından çıktı. Gülbe Haç Kardeşliği gibi, Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Haşhaş ve Emperyalizm, Türkiye'de Kadın, Laiklik Enigma'ya Dönüşen Paradigma, Bilinmeyen Hitler gibi kitaplar Alfa Yayınlarından çıktı. Bu kitap çok değerli bir kitap Yusuf. Özellikle Batı'da çok ses getirmiş ama ülkemizde Batı'da getirdiği kadar etkili olamamış olduğunu düşündüğümüz kitaplardan bir tanesi. Malumunuz Hristiyan teolojisinin bir amacı vardır Yusuf. Hazreti İsa'yı biliyorsunuz onlar ilah olarak kabul evet. ederler. Baba, oğul, kutsal ruh. Bu teslis inancıdır.
Üçlü inanç.
Üçlü inanç. Aslında üçü tek bir ilaha işaret eder. Ama ayrı ayrı parçaladığınız zaman da bir ilah anlayışı vardır. Yani her birisi bir ilah olarak değerlendirilir. Bu açıdan anlaşılması zor bir
teolojidir.
Bunu evet. Hristiyan din adamları da
mesela
ifade
dışarıdan
ederler.
Bakan katılır mısın bilmiyorum. Dışarıdan bakan birisi için İslam bütün o teolojisi ve teorisi aslında basitçe anlaşılır. Tevhid inancı, Hazreti Peygamber, meleklere iman ve o bütün o tarihi süreç. Fakat dediğin gibi Hristiyan teolojisi hem kendi mensuplarını anlatırken çok zorlandıkları, zaten bir türlü tam inanamadıkları bir şey. Dışarıdan bakan birisi için de anlaşılması zor bir alan.
Şimdi Yusuf, katılır mısın? Tabii kesinlikle katılıyorum. Bunu zaten kendileri de ifade ediyorlar şu şekilde. Ya bizim diyorlar İslam'a karşı en büyük zaafımız ilah anlayışımızda yatıyor diyorlar. Çünkü İslam'ın tek bir ilah anlayışı var. Mürekkep bir ilah anlayışı var. Yani parçalanamaz, bölünemez. Tek. Bu sorgulanamaz. Ve bütün zat, sıfat dediğimiz hadiseler o tek ilahı anlamak için kutsal metinlerde yer alır. Ama Hristiyanlık böyle değil. Hristiyanlık çok tabii o pagan etkileriyle birlikte ciddi anlamda dönüşüme girmiş.
Biz tabii tahrif edilmiş
Hristiyanlıktan.
Hazreti İsa'ya inmiş olan dinden tabii. bahsetmiyoruz bugün.
Kesinlikle. Bu arada Hristiyanlar Yusuf, Hristiyan din adamları aslında en büyük problemlerinden bir tanesi kendi müntesiplerini de bu ilah anlayışıyla ikna edemiyorlar artık. Bu da ilginç bir olay. Yani biz de işte şu son zamana kadar biliyorsunuz bir deizm tartışmaları falan çıktı ama o da çok etkili olacağını zannetmiyorum.
Ben de öyle zannetmiyorum ama maalesef yaygınlaşıyor da yani deizm, o da bir gerçek.
Yani tabii de bu bir süreç bence Yusuf. Yani bir gençlik buhranı olarak görüyorum. Bu buhran aşıldığında belli problemler de muhtemelen çözülecektir inşallah. Bu Hristiyanlık açısından bakıldığında Aytunç Bey'in yapmış olduğu bu 3 İsa yazmış olduğu bu eser Batı'da çok ciddi ses getiriyor. Özellikle teolojik çevrelerde, ilahiyat çevrelerinde ve felsefe camiasında bir ses getirdiği hakikat. Zannedersem kendisi bu kitabı İsviçre'deyken yazıyor. Bu kitap Yusuf neden bahsediyor diye sorulduğunda aslında farklı farklı İsa teorilerinin olduğunu görüyoruz. Mesela birinci bölümde İsa seküler Musevi diyor. İkinci bölümde İsa işte yine İsa'nın öne sürdüğü dışsal seküler iddialar isimli başlıklar var. Günahın organik siyasası isimli başlıklar var. Üçüncü bölümde İsa ben ne olacaksam oyum şeklinde. Bu arada şunu ifade etmek lazım. Hristiyanlıkta Yusuf, Hazreti İsa'nın keyfiyeti yani ne olduğu, nasıl olduğuyla alakalı bir tartışma vardır. Zaten Hristiyan teolojisinin temel amacı da yani disiplin olarak temel amacı da o doğayı ifade etmek, anlatmak, açıklamaktır. Ve inanç esaslarını açıklamaktır. Hazreti İsa'nın nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin bir nevi Yusuf sekülerizme açılan bir kapısı vardır. Yani bu Katoliklik için de geçerlidir, Ortodoksluk için de geçerlidir, Protestanlık için de geçerlidir. Neden? Bunu açmak gerekiyor biraz. Birincisi Hazreti İsa'nın bir ilah olduğu düşüncesi varsayıldığında kendisi dünyada yaşayan bir insan formundaydı en azından Hristiyanlığa göre. Neticede bunun kararını insanlar vermiş oluyor. Yani Hazreti İsa ilahdır diye. İkincisi ilah olmadığını varsaydıklarını düşündüğümüzde yine insan yani Hristiyanlar buna karar veriyorlar. Dolayısıyla karar verme merciği kimde oluyor Yusuf? Kişinin kendisinde oluyor. Yani inananlarda oluyor. Dolayısıyla burada ben merkezci, birey merkezci bir inancın ateşlendiğini görüyoruz ki Aytunç Bey kitabında bunu gayet güzel ele almış. Ama baktığımızda özellikle İslam'da böyle bir durumun söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bizi belirleyen, bizim inancımızı belirleyen, amellerimizi belirleyen ve amellerimizin niteliğini belirleyen temel unsur Allah'tır. Yani biz Allah'ın ne yani keyfiyet açısından O şöyledir, böyledir, ne yapamayız? Bir ekleme çıkartma ya da bir karar verme sürecine giremeyiz. O kendisini tanıttığı şekliyle iman ederiz. Ama Hristiyanlığın bu açıdan birçok zaafının olduğunu söylemek de mümkün. Ben ümit ediyorum Yusuf, bu kitap gerçekten okunur. Hristiyanlıkla alakalı önemli tartışmaları gündeme getirmesi açısından da önemli. Ve istifade edilir diye düşünüyorum.
Evet, şu an herhalde güncel baskıları da devam ediyor kitap.
Tabii öyle tabii. Biliyorum. Zaten malumunuz Aytunç Bey Türkiye'de daha çok komplo teorileriyle biliniyor. Belki de bu şekilde kendisini yaşadığı dönemde gizliyordu diyebiliriz. Yani bir starenin altına giriyor diyebiliriz belki. Bir şeyin arkasında saklanıyordu da diyebiliriz. Ama o komplo teorisini modundan çıkartmak gerekiyor. Spekülatör modundan çıkartmak gerekiyor. Ve akademik anlamda, entelektüel anlamda sunduklarıyla da bir fikir inşa etme denilemez ama bir şeyleri anlama yolunda adım atılabileceği kanaatindeyim Yusuf. Hı hı.
Peki çok teşekkürler. Ben de bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Yusuf Turan Günaydın'ın Akif üzerine bir biyobibliyografik detaylar alt başlığıyla çıkan bir kitabı. Bu tabi biyobibliyografi ne demek? Hem kendisine dair yapılan çalışmaları, bütün o Akif külliyatını, yani hem Akif'in kendi çalışmalarını hem de Akif'e dair yapılmış çalışmaları derlediği, topladığı, hem de bir biyografisinin izah edildiği biyobibliyografik detaylar alt başlığıyla çıkmış bir kitap.
Yusuf, bu arada Yusuf Turan Günaydın'ı da tanımak isteriz. Kendisi bildiğim kadarıyla Okur dergisinin yazarlarından.
Evet, Okur'un yazarlarından ve geçtiğimiz günlerde açıklandı. Türkiye Yazarlar Birliği'nin de 2017 ödüllerinden birini aldı. Kendisi çok verimli bir yazar, düşünür. 1967 Taşova, Amasya doğumlu. Orada lise ve ilköğretimi hayatını tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi'ne geliyor. Orada basın yayın yüksekokulunu, gazeteciliği okuyor. Ardından ilahiyatı okuyor. Ve yine İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde akademik çalışmalarını yapıyor. Şimdi de Ankara'da Türk Tarih Kurumu'nda arşiv bölümünde memur olarak çalışıyor. Onu ben daha çok böyle bir şey kimliğiyle biliyorum. Yani hem bir dergi aşığı, çok fazla bu eski dergileri toplar, onları böyle ve onlara dair yazılar da yazar. Mesela bu İslamcılık sempozyumu yapılmıştı Zeytinburnu Belediyesi'nde birkaç yıl evvel. Orada da çok önemli sunumlar yapmıştı o derleme çalışmalarında. Ve çok velut bir kalem yani. Sürekli bu kendi derlediği kitap ve dergilere dair çeşitli yerlerde yazılar neşreder. Bu Akif çalışması benim bildiğim kadarıyla uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir konu. Çeşitli yerlerde de yayınlanmış yazılar daha çok var ve genişletilmiş versiyonları alınmış bu kitaba. Peki ne var burada? Öncelikle bu kitabın Kopernik yayınlarından çıktığını ve yaklaşık olarak da hacimli bir çalışma, yaklaşık 300 sayfa civarında olduğunu söyleyebilirim. Burada Akif'e dair yeni ve eski pek çok konu var Furkan. Birincisi, Akif'in hiç gün yüzüne çıkmamış mektupları var, mektuplaşmaları var. Bu Sırat-ı Müstakim ve Sebilür Reşat'taki yazıları var, oradaki çalışmaları var. Ve onlar etrafında bir Akif fikriyatı var. O fikriyatı izah ediyor. Başkalarının yine en yakınındaki, özellikle Akif'in, onlara Akif'e dair söyledikleri, yazdıkları var. Hatırat kitaplarında Akif'e dair geçen konular var. Mesela Ali Ulu Kurucu'nun Hatıralarım kitabını bilirsin, 4 cilt. Orada mesela Akif'e dair önemli veriler var. Onları ve bizim bilmediğimiz başka yine Akif'e dair çalışmaları da burada toplamış. Yine mesela veteriner hekim gözüyle Akif bir başlık, işte Akif'in tasavvufa bakışı, Bektaşiliğe bakışı bir başlık, albüm çalışmaları var, sessiz gelişen elem konulu. Orhan Okay Hoca'nın, geçtiğimiz aylarda kaybetti kendisini, Allah rahmet eylesin, Akif'e dair müellefatı yine başlıklı bir yazı var. Bu çalışma Mehmet Akif'e dair yeni bir bence alan açıyor. Yani o dünyaya girmek için hem yeni bir fırsat, hem de aslında Akif'e dair bildiklerimizi yeniden hatırlamanın ve yeni şeyler öğrenmenin de önemli bir fırsatı. Bu çalışma bence çok kıymetli. Dinleyicilerimizin kütüphanelerine girmeyi çok fazlasıyla hak ediyor.
Evet Yusuf, gerçekten önemli bir şahsiyet Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın yazarı. Bu arada ilginç bir başlık zikrettin. Bektaşilere bakış açısıyla alakalı. Onun en yakın arkadaşlarından bir tanesi Neyzen Tevfik, malumunuz.
Evet.
Neyzen Tevfik bir Bektaşi'dir. Ve aynı zamanda ney üfler. Bununla birlikte biraz uçarı fikirleri vardır ve uçarı hareketleri vardır. Çocukluğunda yaşadığı bir travma sonrası vuku bulan bir, böyle nasıl söylenir, meczup bir hali söz konusudur.
Doğru.
Ve özellikle Mehmet Akif'in ona yaklaşımı benim çok dikkatimi çekmişti Yusuf. Yani Mehmet Akif ona çok merhametle yaklaşıyor. Ve onu...
Ama Mehmet Akif'in bu şahsiyeti öyleydi yani.
Evet, evet.
Herkese karşı,
tabiate karşı,
her görüşten herkese karşı bir şefkat ve merhameti vardı.
Ama hamiyet de vardı. Yani onu ifade etmek
Doğru.
lazım. Çünkü şiirlerinde de bu ifade çok geçer.
Doğru.
O hamiyeti de o zalime karşı,
tabii orada
haine
çok celalli
karşı,
bir duruş
çok celalli bir duruş da vardı. Ama garibana karşı çok büyük bir merhameti olduğunu söylemek mümkün.
Doğru.
Biz tabii rahmetle yad edelim.
Kalbin Sesi Erkam Radyo'da okudukça programımızın son dakikalarındayız. Bir dergiden bahsetmek istiyorum Furkan. Böyle kapatalım dilersen. Yeni Neslin Fikir Kalesi üst başlığıyla çıkan Fikir ve Dava dergisi alt başlığına sahip Fikirname TÜGVA'nın bir yayını olarak ikinci sayısı çıktı. Aralık-Ocak sayısı. Bu sayısında biraz hem Kudüs meselesine hem de tarih meselesine değinilmiş Furkan. Sibel'e Aslı'nın İşgal Kudüs'ün insansızlaştırılmasıdır başlığı dikkat çekiyor. Mahmut Bıyıklı'nın, ki kendisi Türkiye Yazarlar Birliği'nin başkanı şu an, Sanal Sokaklarda Neyi Arıyoruz yazısı. Salih Eğrider'in Karşı Cins Rehberi, Erem Şentürk'ün Toray Mühendisleri başlıklı yazıları derginin en dikkat çeken köşelerinden. Mustafa Karataş'ın önemli bir yazısı, İhsan Aktaş'ın yazısı yine. Erol Erdoğan'ın yine aynı şekilde Peygamberimizin Tarihini Nasıl Okumalıyım başlıklı yazıları dergiyi ilgi çekici kılıyor. Renkli, canlı, güzel, hoş bir dergi. Beğeniyle takip ediyorum. Bizim de kitabiyat bölümüne ufak bir katkımız oluyor. Bu dergi yolculuğunu gerçekten istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. İki ayda bir çıkıyor. Ve Fikirname'yi önemsiyorum bence. Onunla birlikte Özçekim dergisi de çıkıyor biliyorsun. Bunlar aylık peş peşe çıkıyorlar. Yani bir ay biri, bir ay diğeri. İkisi de TÜGVA'nın yayını.
Bu arada kaçıncı sayısıydı Yusuf?
Bu ikinci sayısı.
İkinci sayısı. Evet.
Evet.
Fikirname'yi daha önceden konuşmuştuk.
Evet, ilk sayısını
konuşmuştuk. Evet, yani böyle yeni dergilerin çıkması, yeni yazıların çıkması gerçekten
evet,
önemli.
Doğru. Her dergi bir heyecan bizim için.
Bu arada bir şey ifade etmek istiyorum Yusuf. Yani yeni dergiler çıkıyor ama bazen şu dikkatimi çekiyor. Birbirinin sanki tekrarıymış gibi.
Bazıları öyle.
Bu bir handikap bana soracak.
Ama şöyle bir şey de var Furkan. Yani hani hiçbir dergi yok ki ben yepyeni bir şey yapıyorum, hiç denenmemiş bir şey yapıyorum. Bu çok zor.
Yok,
mutlaka
gözüm.
Bir diğerinden
evet,
parçalar
evet.
taşıyacak.
Kesinlikle yani. Taşıyacak. Bu hususta benim bir kafamda soru işareti yok. Birbirinden alıntılar olabilir, benzer yazılar olabilir ama o hakim rengi korumak suretiyle böyle farklılıklar da oluşturmakta yarar olduğu kanaatindeyim.
Kesinlikle
öyle. Yani birçok dergimiz var. Bundan dolayı da mutluyuz. Ama bu dergicilik kalitesini zannedersen birazcık yukarıya çıkartmak gerekiyor. Yani
Doğru.
kendim içinde yazdığım için söylemiyorum. Şimdi Okur dergisine baktığımız zaman belli bir çıtayı aşmaya başladı kalite itibariyle. Bu benim dikkatimi çekiyor. Ve bir takım insanları gösterdiğimde onlar da baktığında gerçekten beğeniyorlar. Çünkü yeni sayfalar, yeni başlıklar, farklı alanlar, farklı açılımlar diyebilirim. Kaliteli yazarların olması ve yeni yazarlara da alan açılması. Bu da önemli bir husus.
Öyle.
Yani bir insan lise öğrencisi
evet,
olabilir, üniversite öğrencisi olabilir.
Dergiler bunu önemsemeli Furkan.
Kesinlikle Yusuf.
Yani çünkü yeni yazarlar nerede kendilerini gösterecekler ki başka türlü? Bu dergilerde, bu sayfalarda ancak kendilerini gösterebilirler.
Evet Yusuf, bunu da ifade ettikten sonra sözü sana bırakayım.
Hay çok teşekkürler. Bugün programın sonuna doğru artık iyice yaklaştık. Okudukça programını dinlediniz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak ümidiyle. Hayırlı günler, hayra karşı efendim.